Ayrım 15.
Sarıyer'de karıya ayak bastıklarında güneş artık kavuşmak üzereydi. Kıyıda onları bekleyen üç süslü araba vardı. Madene gideceklerdi. Yol mezarlık içinden geçiyordu. Kafilenin genç kızlarına güneş batarken mezarlıktan geçmek fikri çok ürkütücü gelmişti. Yarı şaka yarı ciddi titremelerle birbirlerine sokularak sessizliğe gömüldüler. Tam o sırada camiden yükselen ezan sesi düğünden ziyade ibadete gider gibi bir hava yarattı. Herkes sustu. Yaşlılar sağ ellerini kalplerine götürerek müezzinle beraber tekbir getirdiler. Sadece arabaları çeken atların nal sesleri duyuluyordu. Fethiye Mürvet'in elini iyice sıkmış, yanaklarını şişirmiş, gözlerini açmış, kas katı kesilmişti. Ne biçim düğündü bu böyle, hiç eğlenmiyordu. Birden karşı istikametten dört nala gelen atlar ve silah sesleriyle düşüncelerinden ve huşu içindeki ruh hallerinden korkuyla uyandılar. Kızlar, çocuklar çığlık atmaya başladılar. Kadınlar çocuklarına sarıldı, erkekler ne yapacaklarını bilmeden baka kaldılar. Derken silahlı atların ardından davul zurna sesiyle yaklaşan diğer arabalar görününce bunun düğün alayını karşılamaya gelen ekip olduğu anlaşıldı. Herkes derin bir nefes aldı ama kimsenin birkaç saat önceki keyfi kalmamıştı. Seyit bütün bu olanları bıyık altından gülümseyerek izliyordu. Tanrı onu böyle bir düğümden korumuş olmalıydı. Silahlar önde, çalgıcılar ardında, misafirler en arkada düğün evine geldiler. Bahçede kocaman bir meydan çadırı kurulmuştu. Kapının önünde boynuzları yaldızlarla boyanmış, kurdelelerle süslenmiş bir koç duruyordu. Gelin ve onu takiben diğer misafirler arabalardan indiler. Gelin eve doğru yaklaşıp durunca koçu kurban ettiler. Fethiye'yi koca evine teslim etmek eniştesine düşüyordu. Seyit her zaman keyifle takıldığı baldızını kucağına aldı. Ona yine komik bir şeyler söylemek geliyordu içinden ama yeri değildi. Koçun kanı üzerinden atlayıp Fethiye'yi yere indirdi. Kapının önünde bekleyen kayınvalidesine teslim etti. Aynı anda damat Ethem de annesinin yanına gelmişti. Seyit'in uzattığı Fethiye'nin elini aldı. Birden genç kızın gözleri doldu. Sessiz sessiz ağlamaya başladı. Ethem arkadaşları ile iddia üzerine 0 numara saç tıraşı yaptırmıştı. Şölen masalarına doğru ilerlerken Fethiye'ye katılarak ağlamamak için kendisini zor tutuyordu. Mürvet hemen yanına koştu. Seyit de diğer yanına geçti. Ne olduğunu sordular. Döneceğim ben, bu kabak adamla evlenmem. Zor yatıştırıp susturdular. Sabaha kadar yemek yenildi, içildi, şarkılar söylendi. Sabaha karşı güvey konuldu. Misafirler de kendileri için hazırlanan evlere dağılıp uykuya çekildiler. Mürvet ile Seyit beraber altın kuma gitmek üzere hazırlanmaya başladı. Emine ile vedalaştılar. Çocuklarını kucaklayıp kaldıkları evden ayrılmak üzereydiler ki Fethiye'yi karşılarında gördüler. Pardes üstünü giymiş, küçük çantasını eline almış, gözleri şişmişti. Ben de sizinle geliyorum. Burada katiyen kalamam. Mürvet onu iknaya çalıştı. Yapma Fethiye, sen artık evlisin. Yerin kocanın yanı. Gerdekten kaçıp baba evine dönmek olur mu? Olur işte, ben gidiyorum. Olmaz Fethiye. Ablam kalırsa ben de kalırım, yoksa ben de gidiyorum. Küçük bir çocuk gibi ayağını yere vuruyordu. Seyit sesini hafif sertleştirdi. Bana bak Fethiye, Ethem'le sen evlendin. Ablan da benimle evli. Sen kendi kocanın yanında kalacaksın, o da benimle gelecek. Sonra Fethiye'nin gözlerinden inen yaşlara dayanamayarak karısına döndü. Tamam tamam Mürvet, sen bu gece kal bari çocuklarla, yarın gelirsin, oldu mu canım? Mürvet o gece Fethiye'yi kocasının yanına geri gönderene kadar akla karayı seçti, sonunda ikna edebildi. Ertesi gün Emine küçük kızı Necmiye ile Sultanahmet'e, Mürvet de çocuklarıyla kocasının yanına altın kuma ayrıldılar. Fethiye saçı tıraşlı kocasının dünyanın en iyi insanı olduğunu anlamak üzere Sarıyer'de kaldı. Mürvet gazinoya yaklaştığı zaman gramofondan yükselen tango nameleri ve plajı saran neşe sesleriyle karşılandı. Şükran kucağında Leman yanı başında elinden tutmuş olduğu halde kapıdan girerken Seyit onlara doğru koşarak geldi, gülerek karısını öptü. Hoş geldiniz Murka, rahat gelebildin mi? Biliyor musun Fethiye'nin seni nasıl bırakacağını emin değildim, çılgın kız. Mürvet de gülümsemeden edemedi ama biraz düşünceli görünüyordu. Sonunda ikna oldu ama aklım onda kaldı doğrusu istersen. Seyit Leman'ı kucağına alarak karısının elinden tutup gazinodan çıktı. Haydi gel, şimdi artık bugünün tadını çıkarmaya bak. Gazinonun girişiyle aynı tarafta yer alan küçük şirin bir taş eve doğru yürüdüler. Tertemiz boya kokan evin iki odasından biri yatak odası olarak döşenmişti. Pirinç bir yatak ve gardırop tüm eşyasıydı. Diğeri ise yuvarlak üç ayaklı bir masa, altı tonet iskemle, bir konsol ve cam önünde bir sedirle neredeyse dolmuştu. Her şey tertemizdi. Bütün camlar plaja bakıyordu. Mürvet keyifle kocasına döndü. Seyit, ne kadar şirin bir yer burası. Beğendiğine sevindim. Benimle beraber gelirsin. Her gelişimde o zaman. Her defasında gelemem. Çocuklarla zor olur ama gelmek isterim. Şükran acıkmış, mızıldanmaya başlamıştı. Mürvet onu kucağında hoplatarak susturmaya çalıştı. Ben çocuklara bir şeyler yedirip yatırayım. Yoruldular. Sen de yoruldun mu Lemanuçka? Ayak parmaklarının ucunda pencere pervazına ancak yetişmiş dışarıyı seyreden kızını kucağına alıp öptü. Küçük kız başını iki yana savurarak kâküllerini salladı. Hayır, yorulmadım. Aferin babasının kızına. Leman kahkaha atarak ellerini çırptı. Babasının gözünde özel bir yeri olmasından mutluydu. Tekrarladı. Yamanuşka, Süli Efendi'nin kızı. Öyle keyifle gülüyordu ki Seyit de kahkaha ile kızına katıldı. Plaja gelmek ister misin? Evet. O zaman yemeğini ye, annenle beraber gel. Denize de girecek mi benim kızım? Yamanuşka denize girecek. O arada yatağın tül cibinliğini açılmış, Şükran'a uyku için daha rahat bir şeyler giydirmekte olan Mürvet kocasıyla büyük kızının konuşmalarını dinlerken düşünceliydi. Seyit için sanki evin hala bir çocuğu var gibiydi. Birden yatakta hiçbir şeyden habersiz, yorgunluktan esneyip fızıldayan kızına karşı bir sahiplenme duygusu hissetti. Onu hemen kucağına aldı. Az sonra çocukların karnı doymuş, Şükran rehavetle derin bir uykuya dalmıştı. Yaman'ın ise değil uyumak, yerinde durmaya niyeti yoktu. Mürvet mayosunu giydirene kadar onu zor zapt etti. Seyit restoranda çalışan beyaz Rus kadınlardan birisini çocuğun başında beklemek üzere göndermişti. Mürvet tombul, güler yüzü, kırmızı yanaklı, orta yaşlı üzerindeki kadını karşısına görünce içi rahatladı. Kadın çatpat Türkçesiyle istenildiği kadar memnuniyetle burada oturabileceğini söyledi. Yanındaki küçük bir sepete rafya kağıtları, tel parçaları, renkli kumaşlar ve dikiş malzemeleri doldurmuştu. Mürvet'in merakla baktığını görünce içlerinden bir tutam çekip çıkardı ve bitmiş bir parça yapma çiçeği gösterdi. Mürvet beğenisini küçük bir hayret nidasıyla belirtti. İnce yeşil bir sapın üzerine boynunu kıvırmış, yaprakları açmaya hazır gonca bir gül, kat kat ebruli renkleriyle daldan yeni koparılmış gibiydi. Onun hakikisinden ayıran tek şey kokusuz oluşuydu. Kadın yapma gülü zorla Mürvet'e vermek istedi. Mürvet utanmıştı. Kadıncağızın eğlenmek için bunları yapmadığını biliyordu. Her bir çiçek beyaz Rus kadının ekmek parası olmak üzere sardığı el emeğiydi. Yo, teşekkür ederim, alamam, çok çok güzel ama alamam. Kadın güler yüzüyle ısrarında devam etti. Türkçesi daha fazla kafi gelmediğinden Rusça konuşuyordu. Ve sonunda gül Mürvet'in elinde kaldı. Minnet ifadesiyle elini kadının omzuna koydu. Çok teşekkür ederim adam. Rus bembeyaz dişlerini göstererek gülümsedi. Nina, Nina Andreova. Teşekkürler ederim Madame Niva. Kadın artık işinin başına dönmesi gerektiğini gösteren bir tavırla Mürvet'i gülerek selamladı ve sepetini alıp sedire doğru yürüdü. Mürvet plaj şantasını hazırladı. Çıkarken yapma gülü hasır şapkasının kenarına taktı. Başın üzerine yerleştirip aynada nasıl durduğuna bakarken Rus kadının keyifli sesini duydu. Haraşo, haraşo. Bu hareketiyle fark etmeden onu ne kadar mutlu etmişti. Gülüşüyle cevap verdi ve Leman'ı elinden tutarak evden çıktı. Kuma ayak bastıkları an Leman'ı tutmak imkansızdı. Küçük adımlarla zıplayarak, hoplayarak koşuyor, sonra tekrar gerisin geriye dönüp kahkahalarla annesinin bacaklarına sarılıyordu. Yanlarına yaklaşan bir komi Mürvet'i hürmetle selamladı. Yenge hanım, Kurt Seyit size şu ağacın altında yer hazırlamamı söylemişti. Böyle buyurun. Öğle üzeri gölgede rahat edersiniz. Kollarını yüzyıllardır sağa sola uzatmakta olan kocaman bir çınar ağacının yetişkin dalları plaj kumları üzerinde harika bir gölge yapmıştı. Bembeyaz örtülü küçük bir masa, soğuk limonata sürahisi ve bardakları, kiraz erik dolu tabağı ile onları bekliyordu. Mürvet kızının bir an evvel kumda oynamak için nasıl sabırsızlandığını biliyordu. Plaj elbiselerini çıkarıp iskemlenin arkasına astı. Küçük kız çığlıklar atarak kendisini kumlara bıraktı. Mürvet onu gülerek izledi. Belinin arkasındaki fiyongun ucuna bağlı, tığ işi beyaz papatyaların süslediği sarı mayosu ile o kadar şirin ve komik duruyordu ki. Gözümün önünden ayrılmayacaksın Leman, tamam mı? Leman ayakları kumlara gömüldükçe keyif çığlıkları atıyordu. Tamam. Restoranın mutfağından birbiri ardı sıra çeşit çeşit soğuk etler, mayonezli salata, meyve tabakları gelip gidiyor. Akşam üzeri Seyit ailesine katıldı. Karısının yanağını öperken sordu. Memnun musunuz Murka? Aksi olamazdı ki. Çok çok güzel bir gün Seyit. Leman'a baksana nasıl eğleniyor. Nasıl hiç uykusu gelmiyor bu çocuğun bilmem. Bırak uyumasın. Nasılsa bir gün gelecek, yorgun düşecek. Bırak tadını çıkarsın. Keyifle bir sigara yaktı. Biliyor musun Murka? Hayatımda en çok acıdığım şeylerden biri de uykuda geçen saatlerdir. Kim bilir neler kaçırıyoruz uyurken. Mürvet bunda kendi hesabına üzülecek bir şey bulamamıştı. Bazen öyle yorgun oluyordu ki uyku saatini dört gözle bekliyordu. Zira. Ne kaçıyor olabilir ki? Seyit herkes uyuyor o zaman. Genç adam güldü. Hayır Murka, sen öyle sanıyorsun. İnsanların bir kısmı uyuyorsa bir kısmı da uyumuyor. Tabiat da öyle. Kimi uykuda, kimi avda. Yalnız bir şey var ki hiç uykuya yatmıyor. O da hep uyanık nefes almakta. Susmuştu. Mürvet şapkasına düşmüş bir çınar yaprağını başını sallayarak düşürdü. Sonra sordu. Nedir o? Seyit masadan eğilerek karısının güneşten al al olmuş yanağından bir makas aldı. Sağ elinin parmaklarına bir öpücük kondurup onun dudaklarına değdirdi ve yüzüne doğru eğilerek fısıldadı. Kader Murkam, kader. O hiç uyumaz. Sonra yerinden fırlayıp az ileride oynayan kızının yanına gitti. Eğilip onu kucağına aldı. Ne haber benim paloşum? Nasılsın? Eğleniyor musun? Başındaki şapkaya rağmen Yaman'ın yüzü renklenmişti. Dudaklarını büzüp babasının alnına şapırtılı bir öpücük kondurdu. Denize girer misin babanla? Yüzelim mi beraber? Ne dersin? Yaman ellerini çırparak cevabını belirtti. Suda babasının kollarında duyduğu emniyetle uzun müddet el ayak çırptı. Seyit onun iyice alıştığına inandığı zaman yavaş yavaş daha hafif tutmaya başladı. Şimdi hiç korkma Lemanuçka, bak ben yanındayım. Ama şimdi belinden tutacağım. Sen kendi suyun içinde durmaya çalışacaksın, tamam mı kızım benim? Leman bir iki bocaladı, epey su yuttu ama hiç sesi çıkmıyordu. Babasının yanı başında ve yardıma hazır olduğundan emindi. Babasının onun kötülüğü istemeyeceğini biliyordu. Bağırmak, ağlamak bir yana bütün gayretini sarf ederek kendisinden bekleneni yerine getirmeye çalışıyordu. Ama işi zordu. Seyit ara sıra onu kolundan bacağından ittirerek biraz rahatlamasını sağlıyor, yine bırakıp seyrediyordu. Bir yandan da gayretlendiriyordu. Aferin kızım benim. Aferin babasının kızına. Nasıl yüzüyor, balık gibi yüzecek benim kızım. Haydi gayret Lemanuçka. Mürvet heyecandan ayağa kalkmış, kocası ile kızını yüreği ağzında izliyordu. Birkaç defa el sallayıp onlara mani olmak istedi ama kendisini gören yoktu. Yanlarına gidip ikaz etmek de istemiyordu. Bundan kocasının hiç hoşlanmayacağını biliyordu. Seyit kendisini yeter demezse kızının kolay kolay pes etmeyeceğini anlamıştı. Onun nefes nefese bata çıka çırpınarak babasına becerisini ispat etmek için çabaladığını görmekten etkilenmişti. Kollarını uzatıp onu kucakladı. Yanağından öperken bir eliyle sırtını sıvazladı. Aferin babasının kızına, aferin Lemanuçka'ma. Bugünlük yeter, çok güzel yüzdün kızım. Haydi gel şimdi bir şeyler yiyelim. Yuttuğu sulardan Yaman'ı gıcık tutmuştu. Arda arda nefes nefese konuşmaya çalıştı. Lemanuçka Sülü Efendi'nin kızı. Seyit sebebini bilemeden gözlerinin yaşlandığını hissetti. Kucağındaki küçücük yorgun vücuda iyice sarıldı. Bir oğlu olmadığına hiç ama hiç üzülmüyordu. Leman'dan daha çok sevebileceği bir çocuğunun olması imkansızdı. Güneş öğle sıcaklığının tesirini kaybetmeye başlamıştı. Mürvet Leman'ın mayosunu çıkarmak ve Şükran'ı doyurmak için bir müddet eve gitmek istedi. Seyit mani oldu. Sen hiç kalkma buradan Murka. Ben Leman'ı götürürüm. Nina giydirir onu. Ama Şükran'ı da doyurur. Bırak şu şuradaki birkaç saatin tadını çıkar. Yarın yine istediğin kadar çamaşır, yemek, bulaşık uğraşırsın. Ama Şükran'ı da biraz buraya alacaktım. Tamam, ben de onu alır getiririm. Ancak Seyit yarım saat sonra yalnız geri döndü. Hiç meraklanma, Leman'a banyosunu yaptırdı Nina. Daha çamaşırlarını giyerken yatağa serildi, uyuyakaldı. Şükran ise çoktan uyanmış, karnı doyurulmuş, yine uyumuş. Anlayacağın her şey yolunda. Çocuklarıyla ilgili kontrolünü geçici bir an için bile olsa kaybetmesi Mürvet'i biraz durgunlaştırmıştı. Seyit muzip bir ifadeyle yanına otururken sordu. Ne o, kocanla yalnız kalmaktan memnun değil misin yoksa? Aşk olsun Seyit, öyle bir şey dedim mi ben şimdi? Bazı şeyler söylenmeden ifade edilebilir. Mürvet kocasının hiç tahmin edemeyeceği anlar gösterdiği hassasiyeti nasıl idare edeceğini daha öğrenememişti. Gülümsedi. Ben o kadar becerikli değilim ama. Seyit kolunu onun omzuna atarak güldü. İşte bunda haklısın. Güneş iyice çekilmişti. Bütün gün güneşi emen kumlardan buğulu bir sıcaklık yükseliyordu. Öğleden sonra bir ara çırpınmaya başlayan deniz yeniden sabahın erken saatlerindeki sükunetine kavuşmuştu. Seyit karısının elinden tutarak kalktı. Haydi gel Murka, kumsalda yürüyelim biraz. En güzel saatidir şimdi. Yumuşak köpüklerle uzanan dalgalar ayaklarını okşarken ıslak kumların üzerinde yürümeye başladılar. Sular geri çekildikçe kuma gömülmüş şeytan minareleri, istiridye kabukları güneşin son ışıklarıyla sedeften yansımalar yapıyorlardı. Kumsal boşalmıştı. Çantalarını toplayan tek tük birkaç müşteri kalmıştı sadece. Güneşin battığı yöne doğru bir müddet hiç konuşmadan ilerlediler. Seyit bir an durup karısının yüzüne dikkatlice baktı. Güneşten renklenmiş teni, parıldayan çekik gözleri, kalkık burnu, küçük dolgun dudakları ile genç kadın bir tablodan fırlamış kadar sakin, duru ve güzeldi. Hasır rafya şapkasını süsleyen yapma gonca gül dalgaları dağılmış saçlarının koyu rengini ortaya çıkarıyordu. Üzerlerine vuran ilk yaz esintisinin vücuduna yapıştırdığı ince keten elbisenin ardında dolgun göğüsleri, ince beli ve uzun mevzun bacakları ile yüzündeki çocuk ifadesi tezat bir dişilik sergiliyordu. Seyit elini uzatıp onun şapkasının altından yanaklarına dökülen saç tellerini topladı. Ne kadar güzel olduğunun farkında mısın? Özellikle şu an güneşe karşı durduğun yerde sanki bu dünyaya ait değil gibisin. Beni şımartıyorsun Seyit. Bana müsaade etsen daha nasıl şımartırım seni. Sonra devam etti. Yani hayata benim gibi bakmayı, benimle yaşamayı öğrensen ne fırsatlar yaratırım seni şımartmak için. Mürvet kocasının ne demek istediğini biliyordu. Hiçbir şey sormadı. Mevzuyu değiştiren yine Seyit oldu. Biliyor musun Murka, çok isterdim seni bir gün Aluştaya götürmeyi. Bayılırdın. Sahil boyu kayaların, ağaç köklerinin ardında uzanır gider deniz orada. Sesi mahzunlaşmıştı. Kendi kendine bir şeyler düşünmüş olmalıydı, ilave etti. Kim bilir belki bir gün. Konuşmadan gerisin geriye döndüler. Evde her şey sakindi. Çocuklar mışıl mışıl uyuyorlardı. Seyit yıkanıp giyindi ve gazinoya gitmek üzere ayrılırken karısını öptü. Sen de biraz günün yorgunluğunu at üzerinden Murka. Nina gece de burada kalacak. Çocuklar için hiç endişelenme. En son vapurla hep beraber eve döneceğiz. Müvet inanamayarak kocasına baktı. Beraber mi gideceğiz? Seyit ciddi ama muzip bir bakış attı. İstersen sen kal, benim dönmem lazım. Malum yarın Beyoğlu'ndaki lokantalara bir bakmam gerek. Mürvet mahcubiyetle gülümsedi. Onu demek istemedim Seyit. Yani senin böyle hemen döneceğini kestiremedim. Evet canım, bir iki gün için döneceğim. Sonra yine buradayım. İstersen benimle gelirsin sen de. Hafta sonunu geçiririz burada. Kapıdan çıkarken karısını bir kez daha öptü. Dinlen ama çok gecikme. Seni bekliyorum. Mürvet banyosunu aldıktan sonra kombinasyonu ile yatağa Şükran'ın yanına uzandı. Yaman diğer odada, Nina sidre yaydığı bir çarşafın üzerinde sere serpe uyumaktaydı. Çocuklarını mışıl mışıl uyurken görünce iyice rehavet çöktü. Vücudu güneşten, gözleri tuzlu sudan alev alev yanıyordu ve yatağın temiz serinliği öylesine uykuya davet ediyordu ki yavaş yavaş gözlerini kapadı. Uzaktan uzağa gelen hoş müzik sesiyle rüya ve hakikat arasında bir müddet bocaladı. Gözünün aralığından pencerelere baktığında inanamadı. Dışarısı karanlıktı. Gece yeni mi olmuş? Yoksa sabaha karşı mıydı anlayamadı. O da karanlıkta elini uzattı, yatakta yanı boştu. Birden irkilerek fırladı. Nina ve çocuklar yoktu ortalıkta. Bir telaşla lambaları yakıp yan odaya geçti. Masa saatine baktığı zaman 8:30 olduğunu gördü. Aynı anda yavaşça açılan kapının ardından çocukların cıvıltılı seslerini duydu. İçi rahatladı. Anaç Rus kadını çocukların her birini birer koluna oturtmuş, yarım Türkçesiyle onlarla konuşa konuşa girdi içeri. Leman onun dediklerinin çoğunu anlamadığı için kendisiyle oyun oynadığını zannediyor, kahkahalarla gülüyordu. Şükran da henüz hiçbir şey anlamamasına rağmen ablasını taklitle oyuna katılıyordu. İşin garibi Nina onlardan çok daha gülüyordu. Kadıncağız Mürvet'in endişeli halini görünce mahcup oldu, izah etmeye çalıştı. Siz uyudunuz çok güzel madam, ben çocukları doyurdum, gezdik, şimdi geldik biz. Mürvet çocuklarını sağ salim ve mutlu görünce o kadar rahatlamıştı ki olayın üzerinde durmak istemedi. Ayrıca ne kadar yorgun olmalıydı, onların uyandığını, odadan çıktıklarını fark edememişti. Aslında bu kadına teşekkür borçluydu, ona gülümsedi. Sağ olun madam Nina, sizi üzmediler umarım. Ne üzmek ne üzmek, çocuklar beni nasıl üzmek, hiç olur mu? Mürvet bundan çocuklarının madam Nina'yı hiç üzmediğini çıkardı. Kadın konuştukça Leman gülmeye devam ediyordu. Bir yandan da onun tombul yanağını sıkıp haykırıyorlardı. Ninuşka, Ninuşka. Anlaşılan dostlukları epey ilerlemişti. Sonra kendini gösterip devam etti. Yamanuşka. Mürvet birden kızının beyaz Rus kadınıyla isimleriyle dahi olsa bir bağlantı kurmasından rahatsız oldu. Sesini hafif ciddileştirerek konuştu. Senin adın Leman. Leman, söyle bakalım. Küçük kız başını iki yana olumsuz bir tavırla salladı. Kâkülleri pırıl pırıl iki yana gidip geldi. Sonra inatçı bir tavırla başını arkaya attı. Tombul ellerinden birini de aynı olumsuz ifadeyle avucunu açarak yukarı kaldırdı. Yamanuşka. Süllü Efendi'nin kızı Yamanuşka. Mürvet uzun zamandır kendisini rahatsız eden şeyin kızı tarafından kendi dilince izah edilmesinden duyduğu şaşkınlıkla olduğu yerde kaldı. Küçücük çocukla münakaşa edecek değildi. Derin bir nefes aldı. Sadece ona cevap vermesinin iyi bir şey olmadığını izah etmek için bir iki şey söylemek gereğini hissetti. Çok ayıp Leman, çok ayıp. Annelere böyle cevap vermek çok ayıp. Leman bunun niye ayıp olduğunu anlayamadı. Zira o babasının kendisine verdiği ismi çok beğeniyordu ve ismini tekrarlamanın niye ayıp olduğunu anlamak zordu gerçekten. Nina sevecen tavrıyla çocukları ön odaya sedirin üzerine götürürken Mürvet'le konuştu. Geç oldu Madam Eminova, gazinoda çok güzel şimdi gece. Merak etmeyiniz, ben artık buradayım çocuklarla. Mürvet kızının isminin telaffuzu üzerine bu kadar takılmasının manasızlık olduğunu düşündü ve gülümseyerek yatak odasına geçti. Gözlerine sürmesini çekti, kaşlarını belirginleştirdi ama ruj sürmedi. Yanmış teninin üzerinde sürmeli gözleri öyle güzel ortaya çıkmıştı ki yüzünde başka bir renge ihtiyacı olmadığını düşündü. Kemik rengi şifon bir parçanın altında kalan vizon rengi empirme elbisesini ve aynı renk bilekten fiyonklu ayakkabılarını giydi. Aynı şifondan bir bandı alnının üzerine doğru düşürdüğü vagın üzerinden sarıp ensesinde topuzun üzerine fiyonkla bağladı. Aynada kendisine baktığı zaman hayretle hep çocukluğunda özenerek seyrettiği Avrupa mecmualarındaki modellere ne kadar benzediğini düşündü. Şu an birçok kadının imreneceği bir güzellikte ve şıklıktaydı. Aynadaki aksine memnuniyetle baktı. Yatak odasından çıktığında Nina hararetle hayranlığını dile getirdi. Haraşo, Madam Eminova, sizin gibi balerinler. Mürvet kadının aslında balerin gibisiniz dediğini anlamıştı. Gülümseyerek teşekkür etti, çocuklarını öperek evden çıktı. Gazinonun kapısından girdiği zaman mekanın şıklığından etkilendiği kadar kocasının barda bir erkek ve iki kadınla kadeh tokuşuyor olmasından da biraz rahatsız oldu. Antredeki basamakların başında durdu. Yüzü girişe dönük oturan Seyit onu anında fark etmişti. Yanındakilerden özür dileyerek kalktı ve karısının yanına geldi. Ona doğru yürürken yüzündeki tebessümden mutluluğu okunuyordu. Elini uzatarak karısının elini aldı ve koluna girmesi için yardımcı oldu. Prensesler gibisin Murka, ne kadar yakışmış elbisen. Senin hediyendi Seyit, biliyorum. Karısının kolu üzerindeki elini okşayarak bara doğru yürümeye devam etti. Müvet yine her yeni tanışması gereken yabancıyla hissettiği ürkekliğiyle sıkıntı almıştı. Kocasının dostlarının yanına geldiler. Genç adamın karısını tanıştırırken onunla ne kadar iftihar ettiği belliydi. Hakikaten de gazinoyu dolduran kadınların arasında Mürvet'in güzellik, zarafet olsun, şıklık olsun hiçbirinden aşağı kalır tarafı yoktu. Üstelik birçoğundan daha hoştu. Seyit'in dostlarının hararetle uzattıkları ellerini sıkarken lisanlarından ve görüntülerinden Türk olmadıklarını anlamıştı Mürvet. Onlarla ayrı masada oturup oturmayacaklarını düşünüyordu. Kadınlardan birisinin yabancı erkekle ilişkili olduğu belliydi ama diğeri yalnızdı ve Mürvet burada olmasa belki de Seyit'in bu akşamki damı o olacaktı. Yaptığı bu acele yakıştırmadan hem rahatsız oldu hem de utandı. Şu aptal kıskançlığına artık bir çare bulması lazımdı. Set üzerinde kendilerine yer ayrılmış olan orkestra elemanlarının içinde piyano çalan kadının güzelliği dikkati çektiğinde henüz tanışmış olduğu Rus kadın önemsiz kaldı. Piyanist ensesinde iç içe sarılmış iki demet gibi filelerle topladığı sarı gür saçlarını şakaklarına doğru dalgalanan ve vaglarla süslemişti. Üzerinde son derece sade siyah bir elbise vardı. Göğsüne doğru ince bir V ile inen yakası, sırtında daha derin bir dekolte ile omuzlarının ve boynunun güzelliğini ortaya çıkarıyordu. Çok genç bir kadındı, olsa olsa Mürvet'in yaşındaydı. Belki de daha genç, piyanonun şamdanları üzerinde yanan mumların rüzgarlanan ışığında yüzü porselen gibi mat ve donuktu ve bir o kadar da hüzünlüydü. Mürvet kulaklarını dolduran romantik nameleri tuşlarda seslendiren genç kadını kıskanması mı yoksa ona acıması mı gerektiğini bilemedi. Kendisinin olmadığı her akşam bu kadın burada olacak, piyano çalacak, insanları ağlatıp güldürecekti. O bu gazinonun yaşamasını, dolmasını sağlayan önemli bir yere sahipti. Göz ucuyla kocasına baktı. Ondan sahnedeki genç kadına doğru en ufak bir zaaf bakışı henüz hissetmemişti. Ama kadına baktıkça Mürvet'in yüreği daralır gibi oluyordu. Yıllar evvel Kalyoncu Kulluğu sokağında çamaşırhanede karşılaştığı kadın sanki karşısındaydı. Hakikaten acaba şura olabilir miydi bu kadın? Yok yok, deliriyor olmalıydı. Bu kadarı fazlaydı. Kocasının ölen sevgilisini kıskanmaktan artık vazgeçmeliydi. Yoksa delirecekti bir gün. Hem yeni tanıştığı Türkçeleri kıt dostlarla bir iki lafı rahat edebilmek hem de sahnedeki güzel kadının kıskançlığını atabilmek, daha doğrusu onun buraya kadar getirdiği şuranın hayaliyle mücadele edebilmek için kadehindeki vodkayı süratle içli bitirdi. Biraz içkinin onu rahatlattığını biliyordu. Aklı masada konuşulanlarda değildi. Gözleri piyaniste takılı kalmıştı. Sarışın genç kadın ise sanki nerede olduğunu, etrafındaki kalabalığı umursamaz gibiydi. Çok kez gözleri kapalı, ince uzun parmakları tuşlarda bir kelebek zarafetinde dolaşırken çok ama çok uzaklarda bir yerlerdeydi. Ne zamanki alkışlar arasında ismi anons edildi, Mürvet'in içi rahat etti. Ve ilk kez mum ışığında aydınlığa çıkan yüzün şura olmadığını görerek büyük bir iç huzuruyla alkışlamaya başladı. Seyit onun durgun tavrının nedenini çıkaramadığı birkaç dakikalık beklentiden sonra mutluluk bakışını görünce karısının müziğin hüzünlü ritminden etkilendiğini düşündü. Elini onun kucağına koyarak kulağına doğru eğildi. Birazdan canlanır müzik. Bu kadar hüzünlenme Murka. Sonra dudaklarını iyice karısının kulağına dayayarak devam etti. Biliyor musun Murka, eğer karım olmasaydın bu gece neler olurdu? Mürvet deminden beri düşündüğü, kendisinin burada olmadığı zaman kocasının hangi hoş kadına ne macera yaşayabileceği üzerinde endişelerini bir de şimdi onun ağzından duyacağı korkusuyla buz kesti. Ama sormadan edemedi. Ne olurdu Seyit bilmiyorum. Genç adam kolunu onun omuzundan iyice sararak kendisine çekti ve kulağına tane tane fısıldadı. Seni tavlamaya bakar sonra evlenme teklif ederdim. Bir kadeh vodka Mürvet'in sinirlerini gevşetmeye kafi gelmişti. Piyanistin şura olmadığını anlamakta ve kocasının baştan çıkarıcı sözleri. Her şey birdenbire onun mutluluğunu ister gibiydi. Utangaç bir gülüşle kocasına baktı. Seyit, herkes bizi seyredecek, yapma. Karım değil misin? Sahi Murka, memnun musun benim karım olduğuna? Seyit'in keyfi yerindeydi. Hayatından memnundu. Yemek saatine kadar karısını bara uğrayan ya da yanlarından geçen birçok arkadaşı ahbabıyla tanıştırdı. Ancak yemek masasına Mürvet'in telaşlandığı şey olmadı. Seyit ahbaplarını kendi masalarına geçirdikten sonra gazinonun çardağı altında kumsala uzanan köşedeki küçük masaya doğru götürdü karısını. Her masanın başından geçişte selamlaşıyor, hal hatır soruyordu. Sonunda baş başa oturdular. Mürvet gittikçe keyiflenen müziğin ve içkinin eşliğinde başının hafif bir hoş olduğunu hissediyordu. Kocası kadehini tazelemek üzereyken onu durdurdu. Bana tamam Seyit, biraz daha içersem sanırım bu gece bir yere gidemeyeceğim. Senin burayı sevdiğin gibi bir fikre kapılıyorum. Yanlış mı tahmin ediyorum acaba? Genç kadın iki elini birbirine kavuşturup derin bir nefesle sanki yaşadığı anın keyfini yudumlamak ister gibi başını arkaya attı. Harika bir yer burası Seyit. Bayıldım. Keşke hep burada kalabilsek. Kalalım o zaman. Ama senin Beyoğlu'ndaki işlerin olsun, ben gider gelirim, sen çocuklarla burada kal. Ev çok büyük değil ama ihtiyaca cevap verir bu yaz için. Ciddi söylüyorum Mürvet, eğer istiyorsan kal. Hiç bu akşam benimle dönme, ben nasıl olsa geri geleceğim öbür gün.
Olmaz Seyit, sensiz ben ne yapacağım burada, beraber gideriz gece, nasıl istersen. Mürvet kendisini rüyada zannettiği bir gece yaşıyordu. Kendisine bu hayatı yaşatabilen kocasına şükranla bakıyordu. Evlendiklerinden bu yana hayat şartları kaç türlü oyun oynamıştı onlara. Ama şu an yaşadığı iki yaz evvelkinden bile güzel bir geceydi. Müzik, kumsal, deniz, mehtap, yakışıklı ve çok kıskandığı kocası hep onunla beraberdi bu gece. Bu gece olağanüstüydü. Buradan da ayrılmak istemiyordu aslında. Saat gece yarısını geçince Seyit onu uyardı. Murka, eğer benimle şehre döneceksen eve gidip toparlan. Ben gazino boşalana kadar burada kalacağım. Gelir seni alırım. Vapur bir de kalkıyor. Yok eğer fikrini değiştirdiysen yine de kalabilirsin. Mürvet birden bütün gazinonun boşaldığı anı düşündü. Burada yapayalnız kalmak istemiyordu. Hemen yerinden fırladı. Ben eve gidiyorum, hazırlanayım.